Ayrım 21.
Sayfa 228. İstanbul'u bir kadın için çelik feraset kuralı. Bu şehirde tutunabilmek istiyorsan sen sen ol, çay bardağı kadını olma. Çay bardağı kadını olmamayı seçmiş ve seçiminde sebat etmişti. Kazancı kadınları arasında bir tek o baskı altında ilk kaynar suda çat diye çatlayan çay bardaklarına öfkelenmeye muktedirdi. Zeliha teyze komodinin üzerindeki Marlboro Lights'a uzandı. Bir sigara yakıyor. Yaşlanmak sigara alışkanlığını hiç etkilememiş. Kızının da içtiğini biliyor. Sağlık Bakanlığı broşürlerindeki o sıkıcı pasajlardan bir alıntı gibi şecereleri. Sigara bağımlısı ebeveynlerin çocuklarının sigara içme olasılığı diğer çocuklara göre 3 kat fazladır. Zeliha, Asya'nın sağlığı için endişe ediyor. Ama ona müdahale ederse, güvensizlik emareleri gösterirse geri tepeceğini bilecek kadar akıllı. Asya'nın karşısında kaygılı görünmemeli. Demesi yapmasından kolay. Dengeyi bulmak zor. Tıpkı bir annenin kendi çocuğu tarafından teyze diye çağrılması gibi. İçine işiyor bu durum. Canını yakıyor. Yine de teyzelik rolünü annelikten daha iyi kıvırabileceğine, böylesinin ikisi içinde daha iyi olacağına inanıyor. Fiziksel ve ruhsal olarak bağlanabilmek için evvela ismen kopmaları gerekiyor sanki. Zeliha teyzenin içindeki fırtınanın tek şahidi Allah. Mesele onun varlığına inanmaması. Düşünceli düşünceli bir nefes çekiyor sigaradan. Birkaç saniye içinde tutup hışımla salıyor. Allah varsa ve bu kadar çok şey biliyorsa hakkımızda neden tüm o bilgisiyle hiçbir şey yapmadı, yapmıyor? Neden bunca haksızlığın yaşanmasına izin veriyor? Neden seyirci kalıyor yeryüzünde yaşanan bunca acıya ve madem ki seyirci ne hakla yargılıyor sonunda? Hayır, Zeliha teyze kararlı, dine teslim olmayacak. Hele hele yaşlandıkça dindarlaşan, öte dünyaya gitmeden evvel sicilini temizlemek için ansızın imana gelen şu çıkarcı hesapçılardan olmaya hiç niyeti yok. Bir agnostik olarak yaşadı, öyle de ölecek. Zındıklığı samimi ve saf. Bir yerlerde bir Allah varsa onun bu içten muhalefetini ve reddiyesini takdir etmeli diye düşünüyor. Sırf içine doğdukları öğretileri ezberleyerek ahkam kesen kopyacı din fanatiklerinden daha makbul olmalı dinsizliği. İkinci katın en sonundaki odada Banu teyze var. O da bu saatte uyanık. Kazancı hanesinde uyanık olan üçüncü kişi o. Bu sabah bir tuhaflık var üzerinde. Yüzü solgun, iri kahverengi gözleri endişeyle kırpışıyor. Karşısında bir ayna. Vaktinden evvel yaşlanmış bir kadın görüyor kendine baktığında. Senelerdir ilk kez kocasını özlüyor. Bıraktığı ama asla tam manasıyla terk etmediği kocasını. Kocası daha iyi bir eşi hak eden iyi bir adam. Bir gün olsun kimseye haksız muamele etmemiş, necis söz söylememişti. Ama iki çocuklarını kaybettikten sonra Banu teyze onunla yaşamaya tahammül edememişti. Ara sıra eski evine gidiyor, bir mekanın her ayrıntısını dejavu ile bilen bir yabancı gibi dolaşıyor odalarda. Giderken daima kuru kayısı götürüyor kocasına, en sevdiği şey. Gidince temizlik yapıyor biraz, kopuk düğmeleri dikiyor, bir iki yemek pişiriyor, ortalığı topluyor. Öyle fazla toplanacak bir şey de yok. Çünkü temiz titiz bir adam kocası. Van teyze çalışırken yanında durup onu seyrediyor. Akşam olduğunda soruyor. Kalacak mısın? Banu teyzenin buna verdiği cevap hiç değişmiyor. Bugün değil, belki sonra. Evden çıkmadan ekliyor. Dolapta yemek var, çorbayı ısıt. Plaki iki günde bitirmezsen bozulur. Menekşeleri sulamayı unutma. Pencerenin yanına koydum. Başını sallayıp kendi kendine konuşur gibi mırıldanıyor kocası. Merak etme, ben kendime bakarım. Kayısılar için sağ olasın, eksik olma. Ondan sonra kazancıhanesine dönüyor Banu teyze. Hep böyle. Gün be gün, yıl be yıl. Aynadaki kadın yaşlı ve bedbin görünüyor. Banu teyze mesleğinin bedelini hızla yaşlanarak ödediğini düşünüyor. İnsanlar senelerle yaşlanır, müneccimlerse hikayelerle. İstese telafi talep edebilirdi elbette. Cinlerinden maddi kazanç istemediği gibi fiziksel güzellik de istemedi bugüne değin. Belki günün birinde ister. Şimdilik Allah ona sahip olduklarıyla idare etme gücü veriyor. Çok şükür. Ama bu sabah Banu teyze fazladan bir şey talep edecek Rabbinden. Sure-i Kafir'ini hızlıca okuyor evvela. Ardından yakarıyor. Allah'ım bağışla. Merakım irademe baskın çıktı. Bana daha fazla bilgi ver. Çünkü bilme arzumu bastıramıyorum. Dertli biri dayanmışsa kapıma, sırlarına vakıf olmak istiyorum. Lakin aynı zamanda o bilgiyi kaldıracak kudreti, metaneti de ihsan eyle. Amin. Başlayalım mı diyor Ağulu Bey kenardan. Çekmeceden yeşil bir tesbih çıkarıp tanelerini okşuyor Banu teyze. Ben hazırım. Başlayalım. Allah yardımcım olsun. Gaz lambasının durduğu raftan sarkan Şeker Şerbet Hanım'ın suratı asık. Aniden kendi içinde bulduğu gözlemcilik rolünden hoşnutsuz, birazdan bu odada şahitlik edeceği şeylerden hoşnutsuz. Bu arada Ağulu Bey muzafferane bir eda ile tebessüm ediyor. Memnun. Nihayet Banu teyzeye ikna etti. Muhtemelen Banu teyzeye ikna eden Ağulu Bey'in ecini, buyurganlığı değil, kendi insancıl merakı olmuştu. Öğrenme arzusuna karşı koyamamıştı. Daha fazla bilgi edinmeye duyulan o ilkel açlık. Hem kim karşı koyabilir ki? Şimdi Banu teyze ile Ağulu Bey birlikte zamanda geriye yolculuk edecekler. 2005'ten 1915'e. Uzun bir sergüzeşt gibi görünüyor. Ama gul yabani yaşıyla epi topu birkaç adım. Aynanın içinde cin ile efendi arasında Mekke'den getirilmiş zemzem suyuyla dolu bir gümüş tas duruyor. Gümüş kabın içinde gümüşlü su, suyun içinde ise yine gümüşü bir hikaye. 12. bölüm. Nar taneleri. O Hannes İstanbulluyan, ikinciden beri başında oturduğu el oyması ceviz masayı dalgın dalgın okşadı. Parmakların altından kayan, sert ama bir o kadar da yumuşacık ve parlak yüzeyden güç aldığını hissetti. Ona bu masayı tünelde dükkanı olan Yahudi bir antikacı satmıştı. Adam böyle parçaların kolay kolay bulunmadığını anlatmıştı. Ege adalarındaki ceviz ağaçlardan oyulan bu masa dantel gibi işlenmiş oymalar, küçücük çekmeceler, gizli bölmelerle süslenmişti. İnce işçiliğine rağmen hayli dayanıklıydı masa. Evladiyelik. Bu masa seni de gömer, çocuklarını da demişti antikacı gülerek. Sattığı malların müşterilerinden uzun yaşamasında bir komiklik varmış gibi. Bir tahta parçasının bizden uzun yaşaması ne kadar müthiş değil mi? Bu sözün satılan malın kalitesini göstermek için sarf edildiğini bildiği halde huzursuz olmuştu o annesi İstanbulluyan. Midesinde bir yanma hissetmişti. Nereden çıktığı belirsiz bir tedirginlik. Yine de almıştı masayı. Onunla birlikte gene aynı dükkandan bir de broş almıştı. Nar şeklinde. Zarif mi zarif. Altın tellerle inceden inceye işlenmiş, ortasından yarılmış, içinde kırmızı yakuttan nar taneleri ışıldayan bir broş. Sivaslı bir Ermeni zanaatkarın elinden çıkma olduğunu söylemişti antikacı. O Hannes İstanbulluyan broşu karısına hediye etmek için almıştı. Ona hediyesini bu gece vermeyi planlıyordu. Şu bölümü yazmayı bitirir bitirmez. Yazdığı bütün bölümler arasında en talepkar ve yıldırıcı olanı buydu. Bu kadar meşakkatli olacağını bilse bu kitabı hiç yazmaz, hayalinden hepten vazgeçebilirdi. Ama artık bırakmak için çok geçti. Gırtlağına kadar kitaba batmıştı ve şimdi artık tek çıkış yolu sonuna kadar devam etmek ve bitirmekti. İstanbul şehrine nam salmış bir şair ve köşe yazarı olan O Hannes İstanbulluyan uzmanlık alanının tümüyle dışında bir kitap yazıyordu gizliden gizliye. Neticede reddedilebilir, dalga geçilebilir ya da küçümsenebilirdi. Koca Osmanlı İmparatorluğu kallavi dönüşümler, devrimci hareketler ve milliyetçi bölümlerle cebelleşirken Ermeni cemaati yenilikçi ideolojilere, hararetli tartışmalara gebeyken o evinin mahremiyetinde bir çocuk kitabı yazmakla meşguldü. Ermenice bir çocuk kitabı yazmak daha önce hiç denenmemiş bir girişimdi. Ermeni cemaati matbaayı kullanmaya çok evvel başladı ve peş peşe kıymetli eserler basıldığı halde bu alanda neden tek bir eser bile yoktu? Ermeni azınlığı çocuklarını çocuk olarak göremeyen bir topluluk halini mi almış? Olabildiğince çabuk büyümeye ihtiyaç duyan, bir azınlığın gözünde bir an evvel aşılması gereken bir ara safhadan mı ibaretti çocukluk? Belki de İstanbul'daki okumuş yazmışlara özgüydü bu tutukluk. Belki de onlar köylerdeki Ermeni ninelerin torunlarına aktardıkları sözlü geleneklerden uzaktılar. Kitap dünyasındaki eksikliğin arkasındaki sebep ne olursa olsun kesin olan bir şey vardı. O Hannes İstanbulluyan olağan dışı bir işe kalkışmıştı. Yazmakta olduğu çocuk kitabının başlığı Kayıp Güvercin Yavrusu ve Asude Bir Bahar Ülkesi'ydi. Ailesi ve dostlarıyla beraber bir bahar ülkesinin üzerinde uçarken mavi gökyüzünde yolunu kaybeden bir minik güvercin de kitabın anlatıcısı. güvercincik sevdiklerini ararken art arda bir sürü köyde, kasabada ve şehirde duruyor ve her molada yeni bir hikaye öğreniyordu. Bu şekilde o annesi İstanbul'u yiyen çoğu nesilden nesile aktarılmış, bazısı çoktan unutulmuş eski Ermeni halk masallarını toplamıştı. Kitap boyunca her masalın aslına sadık kalıyor, tek kelimesini bile değiştirmiyordu. Ama işte bu son bölümde kendi yazdığı bir hikayeye yer vererek kitabı böyle kapatmayı tasarlamıştı. Bitirdiğinde eserini İstanbul'da bastırmayı ve büyük Ermeni toplulukların yaşadığı Adana, Harput, Van, Trabzon, Sivas gibi şehirleri dağıttırmayı planlamıştı. Ohannes İstanbul'luyan Ermeni ana babaların bu hikayeleri her gece uyumadan önce çocuklarına okuyacaklarını hayal ediyordu. Son 1,5 sene boyunca yazmak tüm zamanını aldığı için başkalarının çocuklarına kitap yazarken kendi çocuklarını büsbütün ihmal etmiş olması ne garipti. Her ikindi bu odaya geliyor, masasına oturuyor ve yazabildiği kadar yazıyordu. Her gece odadan çıktığında çocukları çoktan yataklarına yatmış oluyordu. Yazma arzusu hayatındaki her şeyin ve herkesin önüne geçmişti. Tılsım gibi varlığını ele geçirmişti. Ama neyse ki kitap bitmek üzereydi. Bu akşam yazdığı sonuncu bölümdü. En zoru. Bunu da bitirdiğinde aşağı inecek, metni bir kurdele ile bağlayacak, altın broşu içine saklayacak ve paketi karısına verecekti. Kayıp güvercin yavrusu ve asude bir bahar ülkesi ona ithaf edilmişti. Lütfen oku diyecekti o zaman karısına. Eğer iyi değilse yak hepsini. Söz veriyorum sana sebebini bile sormayacağım. Ama eğer beğenirsen Şafak Matbaasındaki Garabet Efendi'ye götür. Ohannes İstanbulluyan karısının fikirlerine herkesinkinden fazla saygı duyardı. Edebiyat ve sanat konusunda ince bir zevki vardı karısının. Onun misafirperverliği sayesinde Boğaz kıyısındaki bu konak münevverlerin, sanat ve kalem ehlinin penahı olmuştu. Kimi ünlü, kimi henüz yeni, sayısız mühim sima gelip geçmişti bu evden. Okumaya, tartışmaya, yiyip içmeye gelirlerdi buraya. Birbirlerinin eserlerini kısmi, kendi eserlerini ise katmerli bir şekle tartışmaya gelirlerdi. Uzun uzun uçtuktan sonra kayıp güvercin yavrusu susadı ve zamansız açmak üzere olan karlı bir nar ağacının dalına kondu. Küçük kırmızı gagasını biraz karla doldurup susuzluğunu giderdikten sonra ailesi için gözyaşı dökmeye başladı. Ağlama minik güvercin diye fısıldadı nar ağacı. Dur, sana bir hikaye anlatayım. Kayıp bir güvercin yavrusunun hikayesini. Durduk yerde birden irkildi. İlgisini neyin dağıttığını bilemeden duruladı. Etrafına bakındı. İç geçirdi. Birdenbire öylesine kesif bir keder hissetmişti ki buna kendisi de şaştı. Son birkaç saattir zihni bütün gündelik dertlerden ve kasvetli düşüncelerden kurtulmuştu oysa. Şimdi neden bu kadar kaygılandığını anlamakta zorlandı. Sanki zihni kendi başına hareket ediyor, meçhul endişeler peydahlıyordu. Toparladı kendini. Kaybedecek zaman yoktu. Bu son bölümdü, son hikaye. Mükemmel olmalıydı. Dudaklarını büzüp yazmaya devam etti. Ama bu sözünü ettiğin benim. O güvercin benim dedi kayıp güvercin yavrusu hayretle. Öyle mi? Hayret diye karşılık verdi nar ağacı. Ama şaşkınlıktan eser yoktu sesinde. Madem öyle kendi hikayeni dinle. Geleceğini bilmek istemez misin? Mutluysa bilmek isterim dedi kayıp güvercin yavrusu. Acıklıysa bilmek istemem. Aniden kırılan cam sesleri doldu odaya. Ohannes İstanbulluyan sandalyesine sıçradı. Yazmayı bıraktı ve içgüdüsel olarak pencereye dönüp hiç kıpırdamadan kulak kesildi. Uzun bir müddet hiçbir ses duymadı. Uluyan rüzgardan başka. Dışarıda rüzgar Mevla'nın gazabını taşıyormuş. Fanilerin bilmediği bir sebepten ötürü ziyan ve zulüm saçıyormuş gibi gürlüyordu. Tuhaftır. Sessizliği çok daha korkutucu bulmuştu bu meşhum sesten. Duvarları kamçılayan rüzgara tezat oluşturucasına evin içi olağanüstü sessizdi. Ohannes İstanbulluyan huzursuz huzursuz kıpırdandı yerinde. Nihayet aşağıdan gelen sesleri duyunca adeta rahatladı. Birisi evin bir ucundan öteki ucuna hızla koştu. Birinden ya da bir şeyden kaçar gibi telaşlı, korkak adımlar. Yervant olsa gerek bu diye düşündü tasalı tasalı. Büyük oğlu Yervant daima yaramaz ve taşkın bir çocuk olmuştu. Ama son zamanlarda dik başlılığı haddini aşmıştı. Aslında Ohannes İstanbulluyan onunla istediği kadar zaman geçiremediği için biraz suçluluk duyuyordu. Belli ki çocuk babasını özlüyordu. Onunla kıyaslandığında diğer çocukları iki oğlan bir de kız, Öyle uysaldılar ki ağabeylerinin muazzam enerjisi üzerlerinde uyuşturucu bir etki bırakıyordu sanki. Aralarında 3 yaş olan oğlanlar aynı ölçüde Moonistiler. Onları en küçük kardeşleri takip ediyordu. Ailedeki tek kız, biricik Şuşan. Merak etme minik kuş, dedi Naraci gülümseyerek ve dallarındaki karları silkeleyerek. Sana anlatacağım hikayenin sonu mutlu bitiyor. Hikayeler hep mutlu sonla biter. Aşağıda koridorda ayak sesleri çoğalmıştı. Sanki bir düzine yayvant itaatsizce bir o yana bir bu yana koşuyor, ayakların altındaki zemini dövüyordu. Ama patırtının arasına birden tırmalayıcı bir ses duyar gibi oldu. Öyle beklenmedik ve kısaydı ki emin olmak zordu. Hoyrat ve boğuk, bir anda gelip geçen, hepsi bu. Sonra tekrar sessizlik, her şey hayal gücünün ürünüymüş gibi. Başka zaman olsa hemen odasından dışarı fırlayıp aşağıda her şeyin yolunda olup olmadığına bakmaya giderdi. Ama bu gece sıradan bir gece değildi. Rahatsız edilmek istemiyordu. Şimdi değil, 18 aylık çalışmasını bitirmek üzereyken değil. Derinlik sarhoşluğuna kapılmış dalgıç gibi vardığı derinlikten vücudunu yüzeye çıkarmakta zorlanıyordu. Yazının girdabı yeraltı mağarası gibiydi. Yutucu, kuşatıcı ama aynı zamanda müthiş cezbedici. Kelimeler kupkuru kağıtta şekil almayı bekliyor, bu sonuncu hikayeyi bitirmesi ve artık onları azat etmesi için yalvarıyorlardı. İyi öyleyse, dedi kayıp güvercin yavrusu. Bana kayıp güvercin yavrusunun hikayesini anlatabilirsin. Ama seni uyarıyorum. Acıklı bir şey duyarsam uçar giderim. Ohannes İstanbulluyan, nar ağacının buna ne karşılık vereceğini hızlıca tasarladı. Ama tam kağıda dökmeye başlamıştı ki bir yerlerde bir vazo hızla yere düşüp tuzla buz oldu. Gürültünün arasında bir burun çekme sesi duyuldu. Karısının hıçkırığını anında tanıdı. Ancak o zaman yazının mağarasından tümüyle çıkabildi ve ölü balık gibi yüzeye vurdu. Merdivene doğru koşarken daha bu sabah berber dükkanında itibarlı bir avukat ve Osmanlı parlamentosunun üyesi olan Kirkor Hagopyan'la arasında geçen müziç tartışmayı hatırladı. Devir kötü, çok kötü. Daha da beterine hazırlan, diye mırıldanmıştı Kirkor Efendi berberde karşılaştıklarında. Önce Ermeni erkeklerini askere aldılar. Madem eşitlik vardır, madem ki hepimiz Osmanlıyız, dediler. Müslümanlarla gayrimüslimler beraber siper kassın, beraber savaşsın. Ardından düşman dışımızda değil, içimizdeymiş gibi, düşman bizmişiz gibi bütün Ermeni askerlerin ellerinden silahlarını aldılar. Sonra da başladılar Ermeni erkeklerini amele taburlarını toplamaya. Şimdi de dostum, kara kara söylentiler dolaşıyor. Kimileri daha beterinin yaklaşmakta olduğunu söylüyor. Gidişata dair samimi bir endişe duymasına rağmen bu haberler Ohannes İstanbulluyan'ı kişisel olarak sarsmamıştı. Kendisi askere alınamayacak kadar yaşlıydı. Oğulları da henüz çok ufak. Ailede askere alınma yaşındaki tek erkek karısının kardeşi Levon'du. Ama o da seçme işlemi sırasında muinsiz nişanı alması sayesinde Balkan Savaşı'na katılmaktan kurtulmuştu. Ailelerinin bakımının tek başına üstlenen erkekler askerlikten muaf tutulmuştu. Gerçi bu kural şimdilerde değişiyor olabilirdi. Son günlerde hiçbir şeyden emin olmak mümkün değildi. Birinci Dünya Savaşı'nın başında sadece 20'li yaşlarında olanları alacaklarını ilan etmişlerdi. Ama savaş hızını aldıktan sonra 30 hatta 40'larında olanları da askere çağırmamışlar mıydı? Savaşmak Ohannes İstanbulluyan'a göre değildi. Ağır bedensel işlerdi. Ona kalsa ne tüfek alırdı eline ne süngü. Şiire meftundu kelimeleri. Ermeni alfabesinin her harfinin dilinde ve teninde ayrı ayrı duyumsar tadardı tek tek. Uzun tefekkürlerden sonra Ermeni milletinin öyle kimi komitacıların iddia ettikleri gibi silahlara değil, esas kitaplara ihtiyacı olduğuna kanaat getirmişti. Tanzimattan sonra yeni okullar kurulabildiği halde acilen açık fikirli, iyi eğitimli öğretmenlere ve daha çok sayıda kitaba kaynağa ihtiyaç vardı. 1908 devriminden sonra arzulanan ilerleme kaydedilememişti. Ermeniler gayrimüslimlere karşı daha adilane davranırlar umuduyla Jön Türkleri desteklemişti. Ne de olsa Jön Türkler bildirilerinde eşitlik ve özgürlük vaat ediyordu. Osmanlı tabiatı din ve mezhebe bağlı değildir. Osmanlı tabiatı kanunen muayyen olan ahvale göre kazanılır ve kaybedilir. Osmanlı tabiatında bulunan herkes dini veya mezhebi ne olursa olsun Osmanlıdır. Osmanlıların kafesi hürriyeti şahsiyelerine malik ve ahirin hukuku hürriyetine tecavüz etmemekle mükelleftir. Ne yazık ki lafta kalmıştı vaatlerin nicesi. sözlerine sadakatle bağlanmamış, Türkçülük uğruna Osmanlıcılık idealini terk etmekte beis görmemişlerdi. Bir tek onlar değildi elbet Osmanlıcılığa itibar etmeyen. Daşnak sütun içinde ve yöresinde çok sayıda Ermeni genci de aynı raddede şiar edinmişti milliyetçiliği. Gün geçmiyordu ki ateşli kavgalar patlak vermesin. Her iki taraftan da kimileri Beriki'nin kanına susamış olmalıydı ki isyancılarda isyanları bastıranlarda gözünü kırpmadan kan döküyordu. Ohannes İstanbul diyen bu tabloyu son derece kaygı verici bulmakla birlikte Avrupalı devletlerin imparatorluğun içindeki her gelişimi dikkatle izlemesine teselli buluyordu. Eskaza daha fena bir şeyler olursa mutlaka müdahale ederlerdi. Büyütülecek bir durum yoktu. Yüzyıl başında milliyetçilik akımlarıyla yıpranan her siyasi yapı gibi Memalike Osmaniye'nin de sarsılması tabiydi. Bu da bir mevsimdi elbet. Gelecek ve geçecekti. Ohannes İstanbullayan mevcut şartlarda Osmanlıcılığın Ermeniler için en iyi seçenek olduğuna inanıyordu. Buydu doğrusu. Radikal fikirler değil. Türkler, Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler asırlardır bir arada yaşamışlardı. Madem ki bunca zaman aynı şemsiye altında birlikte var olmuşlardı, bundan sonra da beraberliğin yollarını bulmalıydılar. Bulabilirlerdi. Yeter ki özgürlük ve eşitlik olsun. Hiçbir şey anlamıyorsun değil mi dedi öfkeyle çıkışmıştı. Bunları duymaya tahammül edemeyen Kirkor Hakopian. Peri masallarında yaşıyorsun sen. Ohannes İstanbullayan onu hiç bu kadar asabi ve saldırgan görmemişti. Yine de suyuna gitmedi. Aşırı hevesler bize bir şey kazandırmaz. Tam tersine kaybettirir dedi fısıltıyla. Milliyetçi heveslerin sadece bir felaketin yerine bir yenisini koyacağına, kaçınılmaz olarak muhtaçların ve mülksüzlerin aleyhine işleyeceğine inanıyordu. Neticede azınlıklar belki büyük bedeller ödeyerek ayırırlardı kendilerine ait oldukları bütünden. Ama neye yarardı ki böyle bir kopmak kendi zalimlerini yaratmaktan başka? Milliyetçilik muktedirlerin ve mütehakimlerin kisvelerinin yenilemesinden başka bir şey değildi. Farklı etnik kökenden birileri tarafından baskı görmek yerine kendi etnik grubundan birileri tarafından baskı görürdün en nihayetinde.